Ayrım 4.
9.00. Kalk, hala orada. 21.00. Hala orada. 21.30. Hala orada. Daha fazla dayanamadım. Evinden yayılan yemek kokusu sayesinde Vanessa'nın evde olduğunu anladım ve gidip kapısını çaldım. Kapıyı açtı. Elimdeki kartı uzatarak, "Sanırım bu sana," dedim. "Aa, ben sana geldiğini düşünmüştüm," dedi. "Açalım mı?" "Tamam." Kartı ona verdim. Kikirdeyerek geri uzattı. Ama ben yine ona verdim. Kızları seviyorum. "Hadi," dedim. Elindeki bıçakla zarfı açtı. Kart bir sanat galerisinden alınmışa benziyordu. Yüzünü buruşturdu. Kartı uzatarak, "Bu bana hiçbir şey ifade etmiyor," dedi. Kartta şöyle yazıyordu: "Minik frijitime bir demet anlamsız ticari sömürü saçmalı." Acayip bir çığlık attım. 22.00. Biraz önce Sharon'ı arayıp olanları anlattım. Ucuz bir karta kanmamam ve Daniel'dan vazgeçmem gerektiğini söyledi. Çünkü iyi bir insan değilmiş ve ondan ne köy ne de kasaba olurmuş. İkinci bir yorum için Tom'u aradım. Ona Daniel'ın aramanın iyi bir fikir olup olmadığını sordum. "Sakın," diye haykırdı. Bana bir sürü soru sordu. Mesela kartı gönderip benden bir cevap almayan Daniel'ın son birkaç gündür nasıl davrandığını. Normalden daha fazla kur yaptığını söyledim. Tom'un önerisi gelecek haftaya kadar beklemek ve soğuk davranmaya devam etmekti. 18 Şubat Cumartesi. 57.2 kilogram. Alkol 4, sigara 6, kalori 2746. Sayısalda doğru tahmin 2. Çok iyi. Sonunda annemle babamın meselesinin kaynağını anladım. Artık Portekiz tatili sonrası Shirley Valentine tarzında bir senaryo yazmış. Bir gün Sunday People'ı açtığımda sarıya boyanmış abartılı saçı, leopar derisi kıyafetiyle bir kanepede oturan annemi ve yanındaki taşlanmış kot giyen Gonzales adlı adamı, birini sevdiğinizde 46 yıllık yaş farkının hiçbir önemi olmadığını açıklarken göreceğimden şüphelenmeye başlamıştım. Bugün annem öğlen yemeğinde benimle Dickens and Jones'taki kafede buluşmak istediğini söyledi ve ona doğrudan başka biriyle görüşüp görüşmediğini sordum. "Hayır, başka biri yok," dedi. Melankolik, ihtişamlı gözlerle uzaklara bakarak. O bakışı Prenses Diana'dan çaldığından eminim. "O halde neden babamı bu kadar kötü davranıyorsun?" dedim. "Hayatım, baban emekli olduğunda birden 35 yılımı ve bu evin işlerini yapmak ve onun çocuklarına bakmak için nefes almaksızın uğraşarak harcadığımı fark ettim. Jamie ve ben senin de çocuklarınız," diyerek konuşmasını böldüm. Kırılmıştım. Ve onun yapması gereken işler bitmişti ama benimkiler devam ediyordu. Aynen siz küçükken hafta sonlarında hissettiğim gibiydi. Dünyaya bir kez gelirsin. Ben hayatımın geri kalan kısmında biraz değişiklik yapmaya, günlerimi böyle geçirmeye karar verdim. Hesabı ödemek için kasaya gittiğimde bunları yeni baştan düşünmeye, bir feminist olarak olayı annemin tarafından görmeye çalışıyordum. Derken gözüm Avrupa'yı bir deri ceket giymiş, elinde o erkeklerin kullandığı el çantalarından taşıyan, uzun boylu, kibar görünümlü, gri saçlı adama takıldı. Kaşlarını kaldırmış, saatini göstererek kafenin içine bakıyordu. Şöyle bir döndüm ve annemin özür diler gibi bir tavırla, başıyla beni göstererek ağız hareketleriyle "uzun sürmez," dediğini gördüm. Hiçbir şey söylemedim. Hoşça kal deyip ayrıldıktan sonra dönüp peşlerine takıldım. Düşündüklerimin doğru olup olmadığından emin olmak istiyordum. Sonunda annemin gördüğü her parfümü bileklerine sıkıp şişelerini ona göstererek ve cilveli cilveli gülerek uzun boylusuyla parfüm reyonunda gezdiğini gördüm. Eve döndüm. Jamie telesekreterime not bırakmıştı. Hemen onu arayıp olanları anlattım. "Allah aşkına Bridge," dedi gülmekten kırılarak. "Seksle öyle kafayı bozmuşsun ki annemi kilisede görsen rahiple kırıştırdığını sanacaksın. Sevgililer gününde bir şey almadın mı yoksa?" "Aslında aldım," dedim ve derin bir iç çektim. Bunun üzerine tekrar kahkahalara boğuldu. Sonra da kapatması gerektiğini, Becca'yla parkta tai chi yapacaklarını söyledi. 19 Şubat Pazar. 56.750 kilogram. Çok iyi ama üzüntüden olduğu kesin. Alkol 2 ama bugün pazar. Sigara 7. Kalori 2100. Öğlen yemeğinden sonra yanında gördüğüm geç kalmış aşkının hesabını sormak amacıyla annemi aradım. "Julian'dan bahsediyor olmalısın," dedi titrek bir sesle. Aniden ağzından kaçırmıştı. Annem ve babam hiçbir zaman arkadaşlarından sadece isimleriyle bahsetmezler. Una Alconbury, Audrey Coles, Brian Underby, David Ricketts'ı biliyorsun tatlım. Antea Ricketts'la evli, Lifeboat'tan. Onlardan Mavis Underby'nin kim olduğu hakkında en ufak bir fikrim olmadığını bildikleri için sanki onları 4 yaşımdan beri çok iyi tanıyormuşum gibi Brian ve Mavis Underby'yi bana 40 dakika boyunca anlatmadan önce hatırlatmalarda bulunmak için yapıyorlar bunu. Kesinlikle emindim ki bu Julian'a Lifeboat'taki öğlen yemeklerinden birinde rastlanmamıştı. Ayrıca Rotary'e, Lifeboat'a ya da Friends of St. George's'a üye olan bir karısı yoktu. Anlamıştım ki onunla babamla aralarında problemler başlamadan önce Portekiz'de tanışmıştı ve belki de artık onun için Julian değil Julia olmuştu. Anlamıştım ki kabul etmek gerekiyor, Julia onun babamla arasındaki tek problemdi. Ona bu sezgilerimi anlattım. İnkar etti. Hatta önceden düşünülüp planlanmış bir hikaye anlattı. Marble Arch, Marks and Spencer'da ona çarpıp elinde Le Creuset yahnisinin ayağına düşmesine neden olduğu için onu Selfridge'e kahve içmeye götürmüş ve böylece kafelerde pekişen, güzel, platonik bir arkadaşlık doğmuş. Neden insanlar yeni biriyle ilişkileri olduğu için eşlerini terk ettiklerinde başka biri yokmuş gibi davranmanın daha iyi olacağını zannederler? Ne yani? Akşamlarını diş fırçalarının konduğu bardaklara bakıp hıçkırıklara boğularak geçiren zavallı eşleri sadece kendilerine daha fazla katlanılmadığı için ayrıldıklarını, onların ise daha 2 hafta geçmeden elinde çantayla gezen uzun boylu bir Ömer Şerif benzeriyle tanışma fırsatı yakaladığını zannederlerse daha az acı çekerler diye mi düşünüyorlar? Bu gerçeği söylemek daha çok daha iyi olacakken hatalarını yalanlarla kapatmaya çalışmaktan farksız. Bir keresinde arkadaşım Simon burnunun sağ tarafından sarı başlı bir sivilce çıktığı için ve öğlen saatinde ceketini kuru temizlemeden alacağını umarak işe 70'li yıllardan kalma komik bir ceketle gidip sonra da ceketini alamadığı için çok hoşlandığı bir kızla olan randevusunu iptal etmişti. Kıza da kız kardeşinin çat kapı uğradığını, onu gezdirmek zorunda olduğunu, bir de işe gitmeden önce birkaç kaset izlemesi gerektiğini söylemiş, bunun üzerine kız ona hiç kardeşi olmadığını söylediğini hatırlatıp kasetleri onun evinde izlemesini önermiş ve bu arada kendisinin de ona yemek hazırlayabileceğini söylemişti. Simon ortada kızın evine götürülecek kaset olmadığı için daha bir sürü zincirleme yalan söylemek zorunda kalmıştı. Olay kızın daha ikinci randevuları olmasına rağmen Simon'ın başka biriyle ilişkiye girdiğini zannedip onu terk etmesi, Simon'ın da 70'lerden kalma ceketi ve sivilcesiyle baş başa kalıp akşamı kafasını duvarlara vurarak geçirmesiyle sonuçlanmıştı. Anneme gerçekten doğruyu söylemediğini anlatmaya çalıştım ama aşkından deliye dönmüştü ve gözü hiçbir şey görmüyordu. "Gerçekten çok şüpheci ve kuruntulu olmuşsun hayatım," dedi. "Julio, al işte. Ben dememiş miydim o Julia olmuştur diye? Sadece arkadaşım. Biraz nefes almaya ihtiyacım var." Ve sonunda annem babamı Alcombriller'in bahçesinin alt tarafında bulunan onların rahmetli ninelerinin evine taşınmaya zorladı. 21 Şubat Salı. Çok yorgunum. Babam sadece konuşmak için her gece defalarca aramayı alışkanlık haline getirdi. 22 Şubat Çarşamba. 57.2 kilogram. Alkol 2, sigara 19. Yağlandım. Beklenmedik iğrenç bir gelişme. Daha önce hiç domuz yağının popoda ve kalçalarda derinin altından pörtlediği gerçeğiyle burun buruna gelmemiştim. Yarın tekrar kalori saymaya başlamam gerekiyor. Tom kesinlikle çok haklıydı. Son günlerde annem ve babamla uğraşmaktan, babamın yorucu kederli telefonlarına cevap vermekten gözüm Daniel Cleaver'ı görmez oldu ve mucize gerçekleşti. Artık hep peşimde dolaşıyor. Ama bugün salaklık yaptım. Sandviç almaya giderken asansöre bindiğimde içeride Daniel ve pazarlamadan Simon da vardı ve şike yaptıkları için tutuklanan futbolculardan bahsediyorlardı. Ama Daniel'ı görünce aklım başımdan gittiği için olacak söylediklerini yanlış anlamıştım. "Senin bu olanlardan haberin var mı Bridget?" dedi Daniel. "Aa evet," diye yalan attım söyleyecek bir şeyler düşünürken. "Aslında bence önemsiz bir şey. Bazı insanlara tehlikeli hatta vahşice görünebilir ama hiçbir yere tutuşturmayıp kimseye zarar vermedikçe şike yapmanın ne kötülüğü olabilir ki? Niye bu kadar büyütüyorlar anlamıyorum." Simon bana sanki bir deliymişim gibi baktı. Arkasından da Daniel ve sonra birden katılarak gülmeye başladılar. Daniel, Simon'la birlikte asansörden inene kadar güldü. Tam arkamızdaki kapılar kapanacakken döndü ve "Evlen benimle," dedi. 23 Şubat Perşembe. 56.750 kilogram. Sadece 57 kilogramın altında kalabilsem ve yağ içinde boğulmuş bir ceset gibi inip inip çıkmasam. Alkol 2. Sigara 17. Düzüşme öncesi heyecanı. Hoş görülebilir. Kalori 775. Yarından önce 54 kilograma inebilmek için son çare. 20.00. Kahrolayım. Mesajlaşma işinde iyice abarttık. Saat 6'da son bir gayretle paltomu giyip çıktım. Kullandığım asansör bir alt kata inince durdu ve Daniel içeri girdi. Oradaydık işte. Kaçınılmaz olarak birbirini çeken bir çift mıknatıs gibi güçlü bir manyetik alanın büyüsüne kapılmış haldeydik. Sadece o ve ben. Sonra birden asansör durdu. Hemen birbirimizden uzaklaştık. Nefes nefeseydik ve içeriye o iğrenç bej yağmurluğunun içindeki şişko bedeniyle pazarlamadan Simon girdi. Ben farkında olmadan eteğimi çekiştirince pis pis sırıtarak Bridget dedi. Şike yaparken yakalanmış gibi bir halin var. Binadan çıktığımda Daniel peşimden fırlayıp onunla akşam yemeğine çıkıp çıkamayacağımı sordu. Evet, gece yarısı. Of, kendimi çok yorgun hissediyorum. Bir randevudan önce sanki iş başvurusuna gidiyormuş gibi defalarca prova yapmak pek normal bir şey olmasa gerek. Ya ilişkiniz daha ileriye gider ve Daniel'ın o aşırı bilgi yüklü beyni bana artık sıkıcı gelmeye başlarsa diye düşünüyorum. Belki de bana yemek pişirecek, giysilerimi yıkayacak ve her istediğimi kabul edecek, daha genç ve akılsız birine aşık olmalıydım. İşten geldiğimden beri bangır bangır müzik eşliğinde ve dilim dışarı çıkmış bir halde step yaptım. 7 dakika boyunca vücudumu sert bir fırçayla kazıdım, evi temizledim, buzdolabını doldurdum, kaşlarımı yoldum, gazetelere ve kapsamlı seks rehberine şöyle bir göz gezdirdim, bulaşıkları makine yerleştirdim ve bacaklarımı ağda yaptım. Dışarıda yaptırmak için çok geçti. Şu anda da bir havlunun üzerinde diz çökmüş, bacağımın arkasına iyice yapışmış bir parça ağdayı çekmeye çalışıyorum ve hiç olmazsa etrafımda olup bitenler, ilginç olanlar tercihim, hakkında birazcık fikrim olsun diye gece haberlerini izliyordum. Sırtım acıdı, başım ağrıyor, bacaklarım da hem kıpkırmızı hem de yapış yapış. Aklı başında birine göre Daniel beni doğal halimle de beğenir ama ben top modelleri görmekten ve dergilerdeki kişilik testlerini çözmekten beyni sulanmış, kozmopoliton kültürünün çocuklarından biriyim ve biliyorum ki doğal halimle kalmak hiç bana göre değil. Ama buna da katlanamıyorum. Randevuyu iptal edeceğim ve akşamı üzerime bir hırka giyip yumurtalı gözleme yiyerek geçireceğim. 25 Şubat Cumartesi, 55.4 kilogram. Mucize, seksin gerçekten de en iyi egzersiz olduğunu kanıtlandı. Alkol 0, sigara 0, kalori 200. Sonunda yememenin yolunu buldum. Acıktığın zaman seviş. 18.00. Ne saadet. Bütün günü seks sarhoşluğu içinde evin içinde gezinerek, bir şeyleri alıp tekrar yerlerine koyarak ve sırıtarak geçirdim. Çok güzeldi. Kötü olan sadece iki şey vardı. 1. Daha yeni bitmişti ki Daniel kahretsin arabayı Citroen garajına bırakacaktım dedi. 2. Banyoya gitmek için yataktan kalktığımda Daniel kilotlu çorabımın bacağımın arkasına yapışmış olduğunu söyledi. Ama şimdi pembe bulutların dağılmaya başlamasıyla ben de telaşa kapılmaya başladım. Şimdi ne olacak? Hiçbir plan yapmadık. Birden yine telefon beklediğimi fark ettim. Nasıl oluyor da ilk gece yaşandıktan sonra bile hala insan ilişkinin var olup olmadığını düşünerek işkence çekebiliyor. Kendimi bir sınava girmiş de sonucunu bekliyormuş gibi hissediyorum. 22.00. Allah'ım, Daniel neden aramıyor? Şimdi biz çıkıyor muyuz, çıkmıyor muyuz? Nasıl oluyor da annem kolayca bir ilişkiden başka bir ilişkiye atlayabiliyor da ben en basit şeyleri bile beceremiyorum? Belki onların jenerasyonu ilişkileri yürütmekte daha başarılıdır. Belki onlar ne yapacağını bilmez ve paranoyak olmak gibi sorunlarla uğraşmıyorlardır. Belki hayat boyunca insanlara öğütler veren kitaplardan bir tane bile okumamış olmak işe yarıyordur. 26 Şubat Pazar, 57.2 kilogram. Alkol 5, kedere boğuldum. Sigara 23, efkar dağıttım. Kalori 3856, yağların yardımıyla acımı yumuşattım. Uyanığım, yalnızım ve annemle Julio'nun aynı yatakta olduğunu hayal ediyorum. Anne babanın veya ikisinden birinin sevişirkenki görüntüsüne katlanmamanın ateşiyle yanıyorum. Babam adına üzülüyorum. Önümde arzularımın tükenmeyeceği bir 30 yılın daha olmasına seviniyorum. Bundan sık sık Joanna Lumley ve Susan Sarandon'u düşünmemin de etkisi yok değil. Öte yandan 60'ın üzerindeki annem ikinci kez sevişmeye hazırlanırken benim pazar sabahını yatakta yalnız geçiriyor olmam sonsuz bir kıskançlık duygusu veriyor. Allah'ım, bunun düşüncesine bile katlanamıyorum. Mart, Doğum günü dolayısıyla yaşanan sinir bozucu 30'lu yaşlar sendromu. 4 Mart Cumartesi. 57.2 kilogram. Mart ayına da Şubat'a başladığım kiloda başlayacaksam Şubat boyunca rejim yapmamın ne anlamı var? Kilomu ölçmeyi ve her gün yediklerimi saymayı bırakacağım. Hiç faydası yok. Annem öyle bir kadın oldu ki artık onu tanıyamıyorum. Bu sabah ben hala sabahlığımı çıkarmamış bir halde ve bir taraftan yeni başlayan yarışları izleyip bir taraftan da ayak tırnaklarımı boyarken fırtına gibi evime daldı. Elindeki çantaları savurarak "Hayatım, şunları birkaç saatliğine burada bırakabilir miyim?" dedi ve yatak odama yöneldi. Dakikalar sonra merakıma yenilerek ne yaptığına bakmaya gittim. Üzerinde pahalı görünümlü kahverengi bir iç çamaşırı takımıyla aynanın karşısına oturmuş, ağzını da kocaman açmış, kirpiklerine maskara sürüyordu. Maskara sürme işlemi sırasında ağzın sonuna kadar açık olması zorunluluğu doğanın hala açıklanamamış sırlarından biridir. "Sence de giyinmen gerekmiyor mu hayatım?" Duru cildi ve pırıl pırıl saçlarıyla muhteşem görünüyordu. Aynada kendi görüntüme ilişti gözüm. Dün gece makyajımı temizlememekle kötü etmiştim. Saçımın bir tarafı kafama yapışmış, diğer tarafı da boynuzlar oluşturarak dışarıya kıvrılmıştı. Sanki kafamdaki saçların kendilerine ait bir dünyaları var. Gündüzleri son derece uysal davranıyorlar ve çocuklar gibi hoplayıp zıplayarak şimdi ne yapıyoruz?" demek için benim uykuya dalmamı bekliyorlar. "Biliyorsun," dedi annem, göğsüne güvençi iki sürerken. "Yıllardır babam faturalar ve vergilerle uğraştığı için sızlanıp durur. Sanki bunu yapmak benim 30 yıl boyunca üstlendiğim temizlik işine yardım etmemekte onu haklı çıkarırmış gibi. Verginin zamanı geçmişti. Ben de kendi kendime dedim ki, sat anasını, kendim öderim. Tabii ki nereden başlayacağımı, nasıl yapacağımı bilmiyordum. Vergi dairesini aradım. Telefondaki memur baştan bana çok kaba davrandı. Bayan Jones, ben gerçekten de bunda hiçbir zorluk göremiyorum," dedi. "Ben de bakın," dedim. "Siz paskalya hamurundan çörek yapabiliyor musunuz?" Derdimi anladı. Yapmam gereken her şeyi anlattı ve 15 dakika içinde problemi hallettik. Bugün de beni yemeğe götürüyor. Bir vergi memuru, düşünebiliyor musun? "Ne?" dedim kapıya tutunarak ve kekeleyerek. "Julia ne olacak?" "Julia ile arkadaş olmam, başkalarıyla arkadaş olamayacağım anlamına gelmiyor," dedi tatlı bir sesle. Bunları söylerken bir taraftan da iki parçadan oluşan sarı elbisesinin içine girmeye çalışıyordu. "Beğendin mi? Yeni aldım, limon sarısı. Çok güzel değil mi? Neyse, benim hemen çıkmam gerekiyor. Onunla biri çeyrek geçe Debenhams kafede buluşacağım." O gittikten sonra paketinden bile çıkarmadan kaşıkla biraz musli yedim ve dolaptaki şarap kalıntılarını bitirdim. Annemin sırrının ne olduğunu biliyorum. Gücünü keşfetti. Babamın üzerinde gücünü kullanabiliyor çünkü babam onu geri istiyor. Julio ve vergi memuru üzerinde de güç sahibi. Herkes onun gücünü hissedebiliyor ve ona sahip olmak istiyor. Bu da onu dayanılmaz kılıyor. Benim yapmam gereken de üzerinde güç sahibi olabileceğim, hükmedebileceğim birini bulmak. Allah'ım, ben saçıma bile söz geçiremiyorum ki. Çok kederliyim. Daniel bütün hafta boyunca benimle sohbet edip sıcak davranmasına, hatta kur yapmasına rağmen aramızda neler olup bittiğine dair en ufak bir imada bile bulunmadı. Sanki iş arkadaşlarından biriyle yatmak ve her şeyin her zamanki seyrinde devam etmesini beklemek normal bir şeymiş gibi. Eskiden sadece sıkıcı ve bunaltıcı olduğunu düşündüğüm iş dayanılmaz bir işkence haline geldi. Öğlen yemeğinde, ortadan her kayboluşunda ya da günün sonunda çıkmadan önce paltosunu her alışında büyük sarsıntılar yaşıyorum. Nereye gidiyor? Kimle? Kimle? Perpetua bütün işlerini benim üzerime yıkmayı başardı. Bütün zamanını Hugo ile birlikte olacakları Fulham Caddesi'ndeki yarım milyon poundluk daireden bahsetmek için Arabella'ya ya da Piggy'yi arayarak ve telefonda kendi kendine akıl vererek geçiriyor. Avat, hayır. Avat, hayır. Tamamen aynı fikirdeyim. Asıl soru şu. Kim dördüncü yatak odası için 30 bin papel daha ödemek ister ki? Cuma akşamı saat 16.15'te Sharon beni işten aradı. Yarın Jude ve benimle geliyor musun? Daniel ofisten çıkmadan önce hafta sonu için beni bir yerlere davet eder herhalde diye düşünerek panikledim. Chaser bir süre sessiz kaldıktan sonra alaycı bir ses tonuyla "Eğer seni bir yere davet etmezse ararsın," deyip kapattı. 17.45'te Daniel paltosunu giydiğini, çıkmak üzere kapıya yöneldiğini gördüm. Yüzümdeki yaralı ifade onu bile utandırmış olacak ki Yapmacık bir şekilde gülümsedi, başıyla bilgisayarı işaret etti ve gitti. Tabii ki ekranımda bir mesajım olduğuna dair bir uyarı vardı. Hemen okudum. Mesaj: Jones. İyi tatiller. Pip pip. Cleve. Yıkılmış bir halde telefona uzanıp Sharon'ı aradım. Yarın kaçta buluşuyoruz diye sordum utana sıkıla. 8:30'da Cafe Range'de. Üzülme, biz seni seviyoruz. Ona benden uzak durmasını söyle. Kahrolası duygusal kaçık. 2:00. Chaser ve Jude'la iyi vakit geçirdik. Salak Daniel'ı salak kafama takmayacağım artık. Ama şimdi kendimi çok kötü hissediyorum. Ah. 5 Mart Pazar. 8:00. Keşke ölsem. Bir daha asla, hayatımın sonuna kadar asla ağzıma içki koymayacağım. 8:30. Ah, biraz cipsine iyi gelirdi. 11:30. Susuzluktan ölüyorum ama gözümü bile açmamalıyım. Yoksa kafamın içindeki makineleri ve işçileri uyandırırım. Öğlen. Müthiş eğlendik ama kafam çok karışıktı. Daniel'la ilgili öğüt dinledim bir sürü. Önce Jude'la alçak Richard'ın problemlerine çözüm aradık. Çünkü onlar 18 aydır birlikteler. Oysa biz sadece bir kez düzüştük. Bu yüzden Daniel'la ilgili son havadisleri aktarmadan önce uslu bir şekilde sıramı bekledim. Yargıdan sonra varılan ortak hüküm şuydu. Orospu çocuğu. Jude bize Clueless filminde geçen ve erkekleri tanınan süre diye adlandırılan ilginç bir şeyi anlattı. Bir kez seviştikten sonra adı hala belli olmayan ilişkilerde erkeklere 5 günlük bir süre tanınmalıymış. Çünkü erkek millet için belirsizlikle geçen bu 5 gün bizim 7 gün oldu diyerek Jude'un sözünü kestim. Bir işkence dönemi değil, ilişkiye başlamadan önce sakin kafayla duygularını tartma dönemiymiş. Jude, Daniel'ın işteki konumunu ileri sürerek tedirgin olmasının çok normal olduğunu iddia etti ve ona şans tanımamı, sıcak davranmamı, cilve yapmamı öğütledi. Böylece ona güvendiğimi, hep yanımda olmasına ihtiyaç duymadığımı ve onun bu davranışıyla çileden çıkmadığını gösterebilirmişim. Jude bunları söyler söylemez, Sharon rendelenmiş parmesan peynirinin üzerine tükürdü ve bir kadınla seviştikten sonra onu 2 hafta sonu boyunca aramayarak oyalamanın ve gururunu incitmenin insanlık dışı olduğunu ve asıl yapmam gerekenin onun hakkında bütün düşündüklerimi Daniel'a anlatmak olduğunu söyledi. Neyse, biraz daha uyuyacağım. 14:00. Alt kattan gazetemi ve bir bardak su almak için başlattığım seferi başarıyla tamamladım. Suyu içerken kristal bir ırmak gibi kafatasımın içindeki en çok ihtiyaç duyulan bölgelere aktığını hissettim. Emin değilim ama öyle sanıyorum ki içtiğimiz su kafamızın içine gidiyor. Büyük ihtimalle kan yoluyla ulaşıyor oraya. Alkolün bıraktığı kötü etkiler vücuttaki su kaybından kaynaklandığına göre belki kılcal damarlarla beyne de su gönderiliyordur. 14:15. Gazetede okuduğum 2 yaşındaki çocukların anaokuluna kayıt alabilmek için bir sınavdan geçmek zorunda olduğunu anlatan haber aklımı başıma getirdi. Saat 5'te vaftiz oğlum Harry'nin doğum günü için verilen çay partisinde olmam gerekiyor. 18:00. Magda'ya gitmek için arabamı Londra'nın yağmurla ıslanmış gri caddelerinde öyle hızlı sürdüm ki süratten boynum kırılacaktı. Waterstones'da durup doğum günü hediyesi aldım. Eskiden kariyer düşkünü kızlar olan ama bugün çocuk yetiştirme konusunda birbirleriyle yarışan annelerin arasına katılmak için geç kalırım korkusu beni oldukça yıprattı. Ayrıca başımda hala feci ağrıyordu. Bir zamanlar eşya alım satımı komisyonculuğu yapan Magda, Harry'i olması gerektiğinden daha zeki ve yetenekli göstermek için çocuğun yaşını küçültüyor. Herkesin aldığının 8 katı kadar folik asit ve mineral almaya çalışan Magda'nın hamileliği bile acayipti. Doğum ise muhteşemdi.